üstadın kabri o kubbelerden birisi olacak diye Urfalılar böyle konuştular. Biz de tabii reddetmedik. Hatta birisi dedi ki, üstad vasiyetnamesinde mezarının gizli olmasını istiyor. Bu nedir? Siz aşikar yapıyorsunuz filan dediler. Üstad ihlasından dolayı öyle istemiştir. Yani şimdi şu durumda zaten gizlemek mümkün değil filan diye böyle konuşulduydu o zaman.
Üstadın vefatından sonra siz gene Urfa'da kalmaya devam mı
Ha,
ettiniz mi?
Urfa'da ben kalmaya devam ettim. Zübeyir abiyle beraber kalıyorduk. Hatta bizi camiden, mamiden o zaman çıkartmışlardı da. Biz artık ev tutmuştuk hatta Zübeyir abiden. Oraya dershane diye bir ev tuttuk. Orada kalacaktık fakat emniyet bizi üstadın vefatından sonra şey etmedi. Ha, bir müddet kaldık. Kaldık 27 Mayıs'tan sonra. Yok, 27 Mayıs'tan sonra değil. Kaldık fakat emniyet, siz buradan gideceksiniz dediler, polis. Polis hemen geldi birkaç gün sonra. Biz devamlı üstadın kabrine yakın bir yerlerde duruyorduk. Üstadı ziyarete geliyorlardı. Kabri ziyarete geliyorlardı. İşte böyle üzerinde üstadın toprak bırakmadılar. Hatta beton yaptırdı üzerine onun için. Böyle kubbeli yere artık taşlarını da Adana'dan getirdiler, mermer. Yazısı mazısı yazıldı. Böyle demir parmaklıklarla şey oldu. Örtüldü tam ayrı müstakil bir türbe gibi oldu orası. İşte ondan sonra bize gideceksiniz buradan dediler. Burada yabancı
Ben bir
kimse
şey
kalmayacak dediler.
hatırıma gelmişken sorayım ondan önce. Üstadın cenazesini kim kıldırmıştı?
Üstadın cenaze namazını zannedersem Ömer Hafız diye El Azizli bir vaiz vardı. O da üstadın yıkanmasında bulundu. Molla Hamid Efendi ile beraber. Ya Molla Hamid Efendi ya Ömer Hafız. İkisi birisinin, ikisinden birisi. Ulu Camisi'nin, Ulu Camisi var, Urfa'nın Ulu Camisi. Urfalılar bütün o meydana kazanlar dizdiler, kazan kaynattılar. Bütün gelen misafirleri yemeksiz bırakmadılar Ramazan'da. Herkese ziyafet çektiler. İşte 20, bizi oradan polisler gidin deyince
Evet.
üstad orada bizi beraber böyle askeriye hapsetti falan ama askeriye o zaman demek ki el atmış mıydı neydi? 27 Mayıs
2 ay sonra
bak
aşağı yukarı. Evet.
2 ay sonra. O zamanki askeriye de alakadardı askeriye. Demek askeriye zaten o zaman herhalde şeye başlamıştı böyle karışmaya başlamıştı şeyler. Yine ondan evvel bir şeyler olduydu. Askeriye ne yapıyordu bilmiyorum. Askeriye bizi devamlı hoparlörden yayın yapıyordu. Yabancı kimse kalmayacak burada falan diye. Yani bizi orada Zübeyir abinin ikimizi polis esas gidin buradan dediler. Biz istişare ettik. Gidiverin dediler. Sonra yine gelirsiniz icabında falan dediler. Bu şekilde oldu. Yani gittik fakat ben gizli gittim. Bir zamanda bu gizli gittiğimde tekrar beni askeri cezaevine götürdüler. Dediler ki o zaman 27 Mayıs olmuştu zannediyorum. Hapsettiler. Dediler ki gitmezsen tekrar hapsederiz dediler. İstişare ettik vesaire. Tekrar gittik. Antep'e gittim evvela, Antep'e kadar. Antep'te işte bir 4-5 ay kaldık. Orada da bir hadise oldu. Orada da hapsettiler, mahkemeye verdiler. Oradaki polisler de buradan gitmeye başladılar. Şeye geldik, Adana'ya. Adanalılar çağırdılar, Mustafa Ramazanoğlu, Maraşlı oradaydı o zaman. Orada Çentik fabrikasında ortaktı. O şekilde Adana'ya gittik, 10 senede Adana'da kaldık vesaire vesaire.
Muhterem abi, sözümüz 27 Mayıs'a gelmişken, örfü idare zamanında ve ondan sonraki 27 Mayıs döneminde de askeri idarenin ve bazı askeri zevaatın üstada ve talebelerine karşı davranışlarını görmüşken aklımıza üstadın düşünceleri geliyor. Orduya karşı nasıl bakardı? Türk ordusundan beklentileri nelerdi ve onu nasıl değerlendirirdi acaba?
Evet.
Doğru söyleyecek olursak üstadımız ne orduya karşı ne millete karşı hiç kimsenin aleyhinde değildi. Hep onları İslamiyet'e teşvike çalışıyordu. Malum üstadımızın en mühim talebelerinden o subaylardan çok çıkmıştır. Assubaylardan çok çıkmıştır. Eskişehir'de bizzat gördük üstadımızı ziyarete gelen subaylar, böyle Ekrem Bey vardı mesela, binbaşı, yüzbaşıydı, sonra binbaşı oldu, sonra üsteğmenlerden. Yani üstadımız askerlere kıymet verirdi, talebelere kıymet verirdi, işçilere, işçiler içinde çalışanlara kıymet verirdi. Bir de böyle gençlere, böyle onlara acıdığı için, yani onların böyle İslamiyet'i öğrenmelerine gayret gösterirdi, onlara vesile olmaya çalışırdı. Ya sonra mesela öğretmenlerden birisi geldi mi veya subaylardan hiç reddetmezmiş. Ben de rastladığım zaman böyle hakikaten askeriyeden gelenler oldu mu pek iyi hatırlamıyorum. Fakat diğer ağabeylerden duyduğum şey şu, diyormuş ki üstad, ben orduda bir ruh görüyorum, o benimle dosttur. O benimle dost. Zaten üstad askerliği severdi. Fıtratı. Sonra Şark'ta işte Ruslara karşı harp etmesi, gönüllü alaykumandan olarak çarpışması ve askerken böyle işaretül icazı yazması vesaire gösteriyor ki üstad böyle düşmanla mücadeleyi çok seviyor ve askeriyi de seviyordu. Onun için zaten Hulusi Bey hakkında da yazdığı bir mektupta diyor ki ordudan diyor ileride inşallah Hulusi'ye benzer talebelerin çıkmasını diyor, arzu ediyorum diyor. Çünkü ordu malum kuvveti temsil ediyor. Kuvvet hakka hizmetkar olursa elbette İslamiyet'e büyük hizmetler olacaktır. Yani o noktadan bir sonra kalabalığa, bir topluluğa hitap ettiği için subaylar olsun, assubaylar olsun, işçiler olsun, talebeler olsun, onlara ehemmiyet veriyordu. İslamiyet'e vesile olacakları için. Onlara derdi ki mesela ben askere giderken üstadımız, ben çok şey diyordum böyle dinsiz subaylarla geçinemem. Acaba nasıl ben onların içinde kalırım falan diye böyle merak içindeydim. Giderken Isparta'ya uğradım. Manisa'da askerlik yaptım. Manisa'da eğitim tugayına gönderdiler. Üstadımız dedi ki senin dedi lisan-ı halin kafi. Fazla konuşmaya lüzum yok. Sadece dedi onların içerisinde namaz kılsan yeter dedi. Namaz kılma, fazla konuşmaya lüzum yok dedi. Lisan-ı hal derdi zaten. Lisan-ı galden daha tesirlidir. Yani o bakımdan askerlerin arasında bulunmamızı istiyordu, seviyordu. Hatta uzun müddet bayram kardeş de Kore'den geldiği zaman üzerine elbisesini çıkarttırmadı diyor. Kore elbisesini çıkarttırmadı. Böyle onunla dışarı giderlermiş, beraber gezerlermiş vesaire.
Kore gazisi olarak.
Kore gazisi diye. Neyse yani Hulusi ağabey başta olmak üzere mesela Rafet ağabey, binbaşı Asım Bey vesaire böyle isimlerini ben şimdi iyice sayamıyorum. Ordudan iyice talebe çıkmış yani üstadımız. Orduya ehemmiyet veriyordu. Bir de kahraman ordu diye Türk ordusuna işaret ediyordu. Kahraman ordu dizginini elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. 5. şuada böyle bir işaret var zaten. Yani üstadımız hiçbir zaman Türk ordusuna karşı çıkmamış ve onu Kur'an-ı Kerim'e hizmetkar olacağını ümit etmiş ve hakikaten Van'da bulunan bir kitapta da üstad el yazısıyla bunu şimdi gösterebiliriz. El yazısıyla mektubatın 26. mektubun bir parçasında tahsih ederken aynen şu yazıyı yazmış. Bunu da şeye gösterelim bakınız. Devam ediyoruz.
Abi bu Mehmet Feyz abinin askerliği de çok değişik ve enteresan bir biçimde olmuş duyduğumuza göre. O nasıl olmuş acaba?
İhtiyat askeri almışlardı bir zaman. Malum iki defa askeri aldılar bazılarını. Bu harp tehlikesi mi oldu, bir şey oldu bu eskiden 944 senesinde falan. Şu Alman harbi olduğu zamanda.
İkinci Dünya Harbi.
İkinci Dünya Harbi'nde. İşte o zaman İstanbul'a Feyz Efendi gitmiş. Esas şöyle oluyor. Birkaç defa Üstad Feyz Efendi'ye vazife vermiş. Demiş ki Mucizat-ı Ahmediye yaz. Tembellik etmiş, yazmamış, tekrar asker istenmiş. Sonra işte yazmaya devam et, sen demiş, askere vermiyorum sen demiş. Hakikaten yazıya devam ettiği müddetçe askerlikten geri kalmış. Sonra tekrar tembellik ettim diyor, tekrar asker istemişler. Git demiş bundan sonra üstad, git demiş, gitmiş İstanbul'da, sen demiş vazifelisin demiş hatta giderken de, İstanbul'da böyle acemi erler içerisinde o da giderken sakallı bir subay görüyor. Diyor ki gel gel sen diyor. Sen diyor benim çocuklarıma ders vereceksin. Sakalını kesmeyeceksin diyor. Ve hakikaten sakalını kesmeden askerlik yapmış, yaptığını söylerdi Feyz Efendi. Hatta bize de kaç defa anlatmıştır. Benim sakalım fıtridir. Hiç kesilmemiştir. Diye böyle anlatırdı. Yani böyle onun askerliği öyle. Üstadımız her zaman askerlere kıymet veriyordu. Askerliği seviyordu daha evvel söylediğimiz gibi. Zaten onun işi imana kuvvet verecek şekilde çalışma. Bütün başta bir ordu, asker düzelirse her şey düzelir.
Bir de bu subaylara selam verme meselesi var. Abi.
Ha onu ben Bayram kardeşten mi artık birisinden duydum ya, İsparta civarına üstad gezmeye gidiyormuş. Böyle arabayla giderken veya yoldan geçerken şimdi subaylar bakıyorlarmış üstad geliyor. Geliyor üstadın yanından geçerken yüzlerini öte tarafa çeviriyorlarmış. Üstad böyle onların yanından geçince arkasına böyle bakıyormuş. Arkasına bakıyormuş. Onlar da üstadı geçtikten sonra artık üstad yüzünü başka tarafa çevirmiştir diye arkalarına bakarlarmış. Üstad da o zaman hemen eline böyle şey dermiş, selam verilmiş. Böyle arabadan hatta böyle kaç defa böyle selam vermiş.
Yani almadıkları halde ısrarla selam veriyor.
Evet ısrarla. Sonra oranın tümen kumandanı mı, garnizon kumandanının arabası da aynı üstadın arabasına benziyormuş. Şimdi bir defa böyle üstad giderken orada binbaşım artık başlarında askerlerin kim varsa tümen kumandanı geliyor zannetmiş, kumandanlar geliyor zannetmiş. Üstadın arabasına karşı selam durdurmuş. Üstad da selam almış böyle, böyle geçmiş. Yani bir hatırlanma geldi. Bayram kardeş bunu iyi biliyor, anlatıyordu böyle. Yani üstad askerlerle daima iyi geçinmiş, daima askerleri sevmiştir. Hiçbir zaman askerlerin arasında değil, Türklerin de aleyhinde yani hiçbir zaman konuşmamıştır üstad yani. Türkleri severdi üstad. Zaten müdafalarında şeylerde yazıyor işte ben biliyorsunuz.
Bu havacıların var bir de ziyaret var, havacı askerlerin.
Havacı askerlerin Konya'da Sabri Efendi vardı. Sabri Efendi'nin büyük oğlu mu artık hangisi de ortancası mı bir tanesi uçak savar mı yoksa pilot muydu? Yani havacı subaydı. Havacı subaydı. Ve bir uçak düştü. Askeri bir uçak. Onun içinde de onun oğlu şehit oldu. Ve onun cenaze namazına da gitmiş üstad. Ve havada ölenlerin 3 kat daha fazla sevap kazandıklarını söylermiş yani. Havacılar severdi. Hatta böyle Eskişehir'de kardeşler anlatıyorlar. Uçaklar böyle otelin üzerinden veya Eskişehir'de böyle uçuyorlar bazen, gürültü yapıyorlar. Bunlar bir zaman İslamiyet'e büyük hizmet edecekler dermiş böyle. Uçaklar, tayyareler uçtuğu zaman tayyareciler de severmiş ve tayyarecilerden, assubaylardan Mehmet Yayla gibi bir satırımda daha başka birkaç kişi vardı böyle subaylarda. Eskişehir'de bilhassa üstadın çok az subay talebeleri vardı. Subaylardan da vardı. Bir tane mesela bir binbaşı vardı. Daha başka bir Ekrem Bey vardı. O da binbaşıydı. Havacı subaylardan. Yani subaylar çok alakadar olurlardı. Üstad da onları şey ederdi.
İbadet konusunda
Kırmaz.
onlara nasıl tavsiyeler bulunurdu?
Onlara seferi de gibi namazlarını kılabileceklerini söylemiş. Ben
Evet.
kendim duymadım. Böyle işittim.
Evet. Bir de Bayram abi Kore'ye göndermesi veya Kore'ye gidilmesi mevzunda
Onu
üstadın
da
fikrini
ben
duydum.
şeydeydim zaten, ben üstadımızın yanındaydım o zaman.
Evet.
Bayram kardeş Kore'ye giderken üstadı ziyarete Allah'a ısmarladık demeye gelmişti. Ona uzun uzun nasihatler etti. Onu böyle şey etti, cesaret verdi ona. Böyle hep söyledikleri hatırımda değil ama Bayram kardeşten duyduklarımız da var. Yani inkar uluhiyete karşı savaşmak lazım. Ben bir talebemi zaten göndermek istiyordum. Sana nasip oldu diye Bayram kardeşi böyle şey etmiş, böyle cesaret vermiş. Hatta ona cevşen üzerinde taşımasını. Hatta demiş ki, bir daraldığın zaman, sıkıldığın zaman beni hatırla. Hiç korkma demiş. Ve hakikaten öyle olmuş. Çok sıkı, dar zamanlarda böyle bombalar düşmüş. Bayram kardeşi bir şey olmamış. Böyle anlatır Bayram kardeş, daha iyi bilir bu işleri.
Abi işçiler, öğretmenler ve talebeler, ordu mensupları, üstadın çok ehemmiyet verdiği kitlelerdir dediniz. Bir de siyasiler var, üstadın adıyla adı geçen ya da hatıralarda duyduğumuz. Mesela bir tebliğileri, üstadın alaka duyduğu bir zat olarak kulağımıza geliyor bu konuda.
Tevfikeleri biz Ankara'da Sıhriye'de evi vardı. Babası da dindar bir zattı. Ceylan kardeş vesaire beraber onu evinde ziyaret etmiştik. Hatta üstadımızdan selam söyledik de biz bu zata. O dedi ki, yeni yazıyla Kur'an okunmaz diyorsa ben dedi selamı alıyorum dedi.
Allah
Yani o zaman
Allah.
hiçbir şey bilmiyormuş. Sonra yok dedik, ya yazı mühim değil. Yazı mühim değil. Esas Kur'an'ı okusun. Okusun da diyor benim oğlum, benim çocuğum hangi yazıyla okusa okusun diyordu. Sonra işte üstadımızı nasılsa üstad hakkında ona dedik, üstad teferruatla uğraşmıyor. Esas şeye bakıyor, imana bakıyor filan dedik ve kabul etti. Sonra ziyaretine muvaffak olmuş şeyde İsparta yolunda. Ben başkalarından duyuyorum, hatıralarda duyuyorum. Yolda üstadımız bir yerde durmuş, bekliyormuş zaten oradan şeylerin, bakanların geçeceğini biliyormuş. Ve o sıra onlara işte haber vermişler bu bakanların geldiklerini ve üstadı görünce üstadın arabasını onlar da durmuşlar zaten yol kenarında İsparta'ya yakın bir yerde, bir semtte. Böyle dışarıdan içeri girmeden ailesi falan elini öpmüş, üstadın elini öpmek istemiş, üstad elini öptürmemiş de falan öyle anlatıyorlar yani. Hatta o zaman tevfikilerinin sözleri liselerde okulacaklarını söz verdiğini söylüyorlar. Ben kendim yoktum tabii. Ben orada değildim. Ben Urfa'daydım o sıralar. Böyle yani üstad zaten bütün ne kadar böyle aklı başında kimseler var, onları dine hizmet ettirmeye çalışıyordu yani. Dine vesile yapmaya çalışıyordu.
O bilhassa Menderes'le şeyleri var.
Ya Menderes'le de geriden selamlaşmalar var Tahsin Tola vasıtasıyla. Isparta mebusu Tahsin Tola vasıtasıyla. Bir de İspar şeye Emir Dağı'na geldiği zaman Menderes büyük tezahürat yapmışlar. Üstadın evinin önünden geçerken, çarşıdadır üstadın evi, önünden geçerken birisi Hoca Efendi sana bakıyor demiş Menderes'e. Menderes arabanın üzerinde konuşma yaparken böyle tezahüratta selam verirken pençereden de üstad böyle el işareti yapmış. Menderes de eliyle böyle selam almış. Bu kadar Menderes'le görüşmesi benim bildiğim. Bir de mektup yazmıştır malum tarihçe de olsun diğer emirdağ layıkasında vesaire Menderes'e yazılan mektuplar malumdur. Onu ikaz etmiştir fakat Menderes Halk Partisi'nden çekindiği için korktuğu vaziyet başına gelmiştir.
Sizi göndermesi ya da gönderdiği bir heyet içinde bulunmanız Menderes'e oldu mu?
Yok ben sadece Menderes'i Ankara'da 950'den evvel, ama hangi seneydi? Üniversite talebeleri, dindar talebeler olarak Başbakanlıkta Menderes'i ziyaret etmiştik. Üniversitede irtica yoktur diye. Bazı yaygaracı böyle gazeteler, Halk Partili gençler vesaire, üniversitede irtica var diye bazı dersler yapılıyordu. Üniversitenin bazı şeylerinde, fakültelerinde dershane dedim, mescitler açılıyordu. Daha 950'den evvel, 48'de filan. Mesela hukuk fakültesinin mescidi vardı. Siyasal bilgilerin mescidi vardı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün mescidi vardı. Ziraat Fakültesinin dış kapıdaki mescidi vardı. Ve biz daha ziyade dersleri oralarda okuyorduk. İrticai faaliyet var üniversitede diye bir yaygara çıkarmışlar. Sonra biz Menderes'i ziyaret edelim. Başbakanımızı, bu üniversitede irtica hareketi yoktur, Müslümanlar vardır diye işte Tevfik İleri'ye ziyaretine gittiğimizde Tevfik İleri bizi Menderes'le görüştüreceğine söz vermişti. Ve hakikaten biz Tevfik İleri bize karşıladı. Menderes bizi kapıda karşıladı, Başbakanlığın, ve hepimize müsafaha etti, böyle elimizi sıktı. Bu, dedi, kardeşlik görüşmesi olsun dedi. Hatta Tevfik İleri dedi ki, bunların hepsi, dedi, namazlarını kılıyorlar dedi. Gelen ziyaretçiler işte, biz gençler. Yani 50 kadar üniversite talebesi vardı aşağı yukarı. Bunu hatırlıyorum.
Evet, o
Yani
zaman.
Üstad'ın görüşmesi değil de
Evet.
Üstad yerinden geriye alakadar olmuş. Hatta ilk başbakan olduğu zaman böyle diyorlar kardeşler, ben başka kardeşlerden duyuyorum. Bir gazete getirmişler Üstad'a. Üstad resimlerine bakmış. Hep bakanların resmi var ya gazetede ilk
Evet.
çıktığı zaman. Demiş, şu kim? Şu, demişler, Menderes. Bu, demiş, benimle alakadar, diğerlerini tanımıyorum demiş. Resminden böyle onun dindar olduğunu farkına varmış yani. Diyorlar.
Peki Bayar'la adı geçer miydi onun için?
Bayar'a payır derdi, sevmezdi. İşte o kadar olmuyor.
Peki abi, üstadın hocalarla
Ha.
veya diğer dine hizmet eden büyük zatlarla ilgisi, alakası yahut onlar hakkındaki düşünceleri nelerdi, hiç ziyaretine gelenler?
Yani Üstad bütün gelenlere iltifat etmiştir. Yani onları teşcih etmiştir. Onlara dini hizmetin ehemmiyetinden bahsetmiştir. Ben hocalardan kim geldiyse hep onları talebesi olarak kabul etmiş ve onları sevmiştir. Ben şimdi isim veremeyeyim. Yani İstanbul'da olsun, Emirdağ'ında olsun hocalardan gelenler oldu. Fakat ne ismi hatırımda kaldı ne bir şey. Yani hocalardan, zaten üstadın Müslümanlarla, hocalarla, alimlerle hiçbir şeyi yoktu yani. Bir çelişik meseleleri yoktu. Üstad bütün ehli imanı destekliyordu. Bütün ehli imanı seviyordu. Bütün hocalara hürmeti vardı. Bütün hocalar da ona hürmeti vardı. Hiçbir kimsenin aleyhinde konuşturmazdı. İsterse üstadın aleyhinde konuşan olsun, onu dahi üstad konuşmamızı istemezdi.
Peki abi, hiç aleyhte konuşmaz dediniz. Bu Halk Partisi kendisine 27 sene işkenceyle
Evet.
dolaştıran, zehirleyen vesaire cereyan,
Evet.
onlar hakkında da mı aleyhte konuşmazdı?
Evet, sevmezdi onları, fakat derdi ki Halk Partisi hakkında da, halk derdi bilmiyor. Malum mektuplardan birisinde vardır. O zaman neşr olmuştur. Halk partilerini de ben kurtarmaya çalışıyorum derdi. Halk Partisi'nin kurtarmaya çalışıyorum. Eğer baştaki 4-5 kişinin inkılap namına yaptıkları şeyleri terk etsinler, hepsi kurtulur diyordu. Beşte biri mesuldür diyordu. Baştakiler mesuldür diyordu. Halk onu bilmiyor diyordu. Halk onları bilmiyor diyordu. Sonra demokrat halk diyordu, birbirinin kardeşidir. Aynı diyordu. İkisi böyle kardeştir diyordu. Biz diyordu ne Halk Partisiyiz ne Demokrat Partisi. Hatta bir zaman şöyle bir hadise oldu. 16 yerde mi ne tevkifat oldu. Biz de tevkif edilmiştik. Urfa'da zannedersem üstadımızın bir mektubu neşri olmuştu da biz teksir etmiştik Abdülkadir'le. Üstadım şeyden hapisten çıktıktan sonra üstadımızın ziyaretine gitmiştik. O zaman üstad demişti ki siz bizim şerefimizi kurtardınız der gibi, yani böyle bir tabirde bulundu. Çünkü diyordu ki Adem-i İslam bunurcular siyasi mi değil mi? Partici mi değil mi? Yoksa demokrat mı değil mi diye Adem-i İslam bizi takip ediyor. Şimdi bu demokratlar zamanında sizin hapsolmanız bizim demokrat olmadığımızı gösterdi. Biz diyordu ne o partideniz ne o partideniz. Biz hakiki şeriatçıyız. Biz sadece Kur'an-ı Kerim'e bağlıyız. Biz hiçbir partiden değiliz. Ama diyordu biz şeye yakınlık göstermemizin sebebi birisi diyordu kolumuzu kesmeye çalışıyor. Birisi başımızı kesmeye çalışıyor. Başımızın kesilmesini kurtarmak için kolumuzun kesilmesine razı olacağız. Ehven-i şer olarak bakıyoruz biz bunlara diyordu.
Demokrat Parti.
Demokrat Parti. Yani demokrat da değiliz dediğini bizzat duydum yani. Diye hatırlıyorum.
Peki Halk Partisi milletvekillerinin üstadı ziyareti olur muydu?
Ankara'dayken Ahmet Alparslan Ağrı milletvekili, Halk Partisi milletvekiliydi. Bu zat üstadla muhabere eder veya ziyaretine giderdi. Bir zamanlar gemide üstadımız Trabzon'dan İstanbul'a gelirken, böyle üstadı nefh ederken, Erzurum'dan doğru gönderirken hizmetinde bulunmuş, İstanbul'da da beraber bulunmuşlar. Bu Ahmet Alparslan çok saf, temiz bir Müslümandı. Böyle aşiret reisi, Ağrı'da aşiret reisi olduğu için her zaman onu işte mebus seçiyorlardı. O zat üstada çok hürmeti vardı, fakat baştakilerin üstada eziyet edeceklerini yani düşünemiyormuş demek. Düşünemiyormuş. Yalnız üstadımız, ben başkasından duyduğuma göre
Evet.
üstadımız İnönü'nün ona zulmettiğini, üstadımıza zulmettiğini anladınca Ahmet Alparslan'a, ya demek ki ben bunu iyi adam biliyordum, demek sana böyle zulmetmiş demiş Ahmet Alparslan merhum. Ve ondan sonra üstad da demiş ha işte demiş ki üstad, demiş ki Ahmet Bey ben öyleyse demiş Halk Partisi'nden istifa edeceğim. Üstad da demiş ki yok demiş, sen kal, bizim aleyhimize çalışanlar olursa mani olursun demiş. İstifa etme, çalışan mani olursun. Ben işittim ki İnönü işte benim hakkımda demiş bazı dönüş yapmış, yani benim hakkımda benim aleyhimde konuşmaktan vazgeçmiş gibi de böyle bir şeyleri duydum yani. Ona söylemiş Ahmet Alparslan.
Başka ziyaret edenler Halk Partisi'nden yahut
Halk
hatırladıklarınız var mı?
Partisi'nden bir de şu var. Emir Dağı'nda ben Hamza Emek'ten ve Emir Dağı'ndakiler bazı kardeşlerden duymuştum. Üstadımız Gır'a giderken yürüyerek yaya Gır'a çıktığı zaman Halk Partili dükkanların önünden geçermiş ve onlara selam verilmiş. Halk Partililer derlermiş ki siz üstadı tanıyorsunuz, üstad bizi seviyor. Siz bizi sevmiyor zannediyorsunuz demiş. Yani üstad böyle selam vererek onların hatırını alıyor ve onları üstadın aleyhine çalışmaktan vazgeçiriyormuş yani. Böyle samimi böyle selam vermekle, onlara karşı bir böyle alaka göstermekle üstad onları düşmanlıktan vazgeçiriyormuş dediler yani böyle. Emirdağ'da kim olursa zaten üstad kim var yolun kenarında herkese selam verirdi. Karşıladığı her karşılaştığı herkese selam verirdi. Ben iyi biliyorum.
Abi bir de üstadın seçimlerde rey atması meselesi var.
Evet.
Bu konuda
Ben o
hatırladın mı?
zaman orada yoktum, fakat işittiğim ve yazılanlardan okuyoruz. Üstadımız hakikaten bu iki parti de böyle dincilere, Müslümanlara düşman olmasın, aleyhinde olmasın diye malum dini siyasete alet etmek değil, siyaseti dine alet etmek için üstadımız bazı hareketlerde bulunmuştur. ve onları sevdiğinden değil, bunların daha ziyade dine baskısı olmasın. Biz şimdi onlara da sert bakarsak, ikisi birleşirler, dindarlara ezerler diyerek üstadımız Demokrat Parti'ye karşı bir yakınlık göstermiştir. Hatta bazı şartlar yazmıştır Menderes'e karşı. Menderes cesaretle hareket edemediğinden yahut o zamanın şartları öyle icap ettirdiğinden dolayı istediklerini yapamamıştır üstadımızın. Bir mektubunda hatırlarsınız belki. Diyor ki şu şeyleri yaparsanız size dua etmeye bütün nurcular karar vereceğiz diyor. Karar vereceğiz diyor. Daha karar verdik demiyor. Bir mektubunda böyle var.
Üç şart mıydı abi? Neydi onlar?
Ben onları iyice hatırlamıyorum. Hı. Yani Risale-i Nur tam serbest olursa efendim böyle dindarlara ilişmekten vazgeçilirse ben iyice şimdi madde madde hatırlayamıyorum.
Evet. Abi kendisine takiple görevli polislere ya da Üstad Bayrağı içli dışlı gibi sanki kapısının önünde her an peşinde.
Evet.
Onlarla münasebeti nasıl olurdu? Onlarla hiç konuşması?
Üstad onlarla konuşurdu yani biz diyordu polislere diyordu ki biz kardeşiz. Siz maddi sahada asayişe hizmet ediyorsunuz. Biz de manevi sahada. Eğer ben diyordu asayişin aleyhine olsam ben bir anda ortalığı karıştırırım diyordu. Yani alt üstüne getiririm diyordu. Fakat biz diyordu vazifeliyiz. Yani dahilde hareket menfice olmaz. Biz asayiş lehine, asayişi muhafaza ediyoruz diyordu. Son zamanda mesela İstanbul'da üstad polislere silahını gösterdi, tabancasını. Tabancasını göstermişti gelen polise, vazifeli polise. Dedi ben hayatımı korumakla mükellefim. Ben gidersem dedi ortalık karışır dedi. Ben dedi muhafaza ediyorum asayişi dedi. Biz dedi birbirimizin yardımcısıyız dedi. Böyle bu şekilde silahını da göstererek böyle.
Üstad silah taşırdı demek ki.
Silah taşırdı. Tamam. Başının altında taşırdı yani. Ben diyordu, ben diyordu hayatımı korumakla mükellefim diyordu.
Evet. O polislerden daha sonra Risale-i Nur'dan istifade edenler, üstadın şahsiyetini tanıyanlar acaba oldu mu?
Mutlaka hepsi, yani hepsi değil de yani bir kısmı dost olmuştur. Üstad'a hürmetkar bulunurlardı zaten yanında oldukları zaman, geldikleri zaman. Hep böyle hürmetkar vaziyetteydiler. Ben şimdi isimlerini hatırlamıyorum onların.
Bir de merak ettiğimiz şey, Üstad'ın Osmanlı'ya bakış tarzı nasıldı Erdağ'da? Hmm. Hatırınızda.
Ben Osmanlı padişahlarının hepsine değil de herhalde ekserisine dua ettiğini zannediyorum yani üstadın bazı hatırımda kalan sözleri vesaire yani hepsine değil de dua ettiğini zannediyorum. Severdi Fatih Sultan Fatih'i, Yavuz Selim'i vesaire çok severdi.
Abdülhamit hakkında bir şey var mıydı?
Abdülhamit hakkında da bir gün böyle İstanbul'da böyle konuşurken böyle eliyle başına işaret ederek Keçeli Said. Ben Sultan Hamid'e fazla hücum etmişim. O etrafını masonlar çevirdiği için ancak o kadar yapabiliyormuş. Ben hata etmişim. Beni tımarhaneye gönderdi. Keçeli Said diye böyle başına böyle vurduğunu böyle hatırlıyorum.
Sanki bir nevi tımarhaneye gönderdiği için bile ona hak verir gibi.
Hak verir gibi konuşuyordu. Evet.
İstanbul'un fethi sırasında 500. fethi 1953 yılında Üstad Atanakoras'la görüşmüş diye bir rivayet var.
Ha onu ben iyice bilmiyorum. Böyle Ziya Arun kardeşle beraber gitmişler, görüşmüşler. Görüştüğünü söylüyorlar evet. Ben de başkasından duydum.
Başka üstadım böyle papazlarla, diğer din mensuplarıyla da görüşmesi olur muydu?
Ben hatırlamıyorum. Zaten ben yanında çok kalmadım o kadar. İstanbul'da bir ay kadar kaldıydık. Otelde ve bazı medresede işte Süleymaniye'de kalırdık. Üstadın yanına gider gelirdik. Yanında bulunurduk. İşte gizli araçlar falan olurdu ama kim nereye gitti, kimlerle görüştü hepsini bilmiyorum, hatırlamıyorum ama Üstad herkesle görüşmek isterdi yani çok böyle dinle alakalı şahıslarla bilhassa görüşmek ister, onlara bir şeyler söylemek isterdi.
Peki abi, Avrupa'daki ya da bütün dünyadaki Hristiyanlığın geleceği hakkında ya da Hristiyanlığın ileride alacağı şekil hakkındaki düşüncelerinde birkaç cümleyle.
Ha, ben bir üstadımızın neşri olmayan bir mektubunda gördüm. Abdülkadir'in yanında var, ben de fotokopisi de vardır o mektubun. Şöyle diyor, ahir zamanda gelecek o büyük müceddit diyor mektubunda, hatırımda kaldığına göre. Bütün tahkiki imana çalışacak, siyaseti dindar Hristiyan ruhanilerine bırakacak diyor. Yani biz buradan üstadımızın ahir zamanda gelecek büyük müceddit, biz Risale-i Nur bildiğimizden dolayı üstadımızın da hakikaten siyasetle alakadar olmaması, siyasetten böyle çekinmesi, siyasi gitmemesi, bunu üstadımız biliyoruz ve hakikaten bütün şimdi idare de Amerika'dan, Avrupa'dan yapılıyor. Hristiyan dindar ruhanileri, Yahudilerin veya diğer başkalarının yahut bazı cahillerin diyelim, bazı düşman, İslam düşmanlarının tesirinden kurtulabilirlerse Amerika'nın mutlaka İslamiyet'e taraftar olacağını üstadımız söylüyordu. Yani ben de öyle zannediyorum ki bunlar herhalde Amerika İslamiyet'e açıkça taraftarlık göstermemesi Yahudilerin ve bazı mutaassıp böyle eski Hristiyanların düşmanlıklarından olduğunu zannediyor. Esas hakikaten insaflı böyle İslamiyet'i bilen Hristiyanlar, bize yakın Hristiyanlar, hür Hristiyanlar vesaire eğer fikri alınsa, onların fikri alınsa bunlar Müslümanlığa büyük yardımda bulunacaklar, büyük hizmette bulunacaklar zannediyor. Malum hadis-i şerifte gelmiş, ahir zamanda Hristiyan dindar ruhanileri Kur'an'a ittiba edecekler. Mehdi'ye iktida edip namaz kılacaklar. Mehdi'ye iktida etmelerinden maksat yani Kur'an'a tabi olacaklar demektir. Mehdi Kur'an'ı temsil ettiği için Kur'an'a iktida edecekler demektir ve şimdiki hali hazırda işte Paul Schwarzenegger gibi bazı şahısların İslamiyet'i methetmeleri, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı istemeleri bunun hakikat olduğunu üstadımızın sözünün yahut Peygamberimizin gelecekte İsa Aleyhisselam'ın gelip Kur'an'a tabi olacağını vesairesini söylediği işte bu hakikati gösteriyor.
Evet.
Ha bir de ordu hakkında konuşuyorduk değil mi?
Evet.
Ben şunu üstadımızın hizmetinde bulunan ağabeyler, kardeşler yazmış. Ben de buna imzamı atabilirim. Yani aynen size bunu okuyalım. Herhalde istifade edilir.
Evet, iyi olur.
Mesela diyor ki 20 ha, yeni sene-i hicriyenizi tebrik ve tesir eder. Bundan işte bu şeylerin son zamanında bu 27 Mayıs'tan sonra bu 31 Mart neydi bir şey bir
12 Eylül.
12 Eylül hadisesinden sonra
evet.
Bazı dindar mecmualar gazeteler orduya hücum etmek istediler. Ordunun aleyhinde yazılar yazdılar ve bunlar Nurcu olarak da tanınıyordu. Bunlara karşı üstadımızın hizmetkarları böyle bir mektup neşrettiler. Bu mektubun mühim kısımlarını arz edeyim.
Evet, güzel olur.
Evvela yeni sene-i hicriyenizi tebrik ve tesir eder, millet, memleket ve alem-i İslam hakkında hayırlı olmasına dua ve niyaz ederiz. Saniyen son günlerde yeni nesil köprü elindeki ve ekindeki müsbet olmayan neşriyat dolayısıyla muazzez üstadımızın Risale-i Nurlar'da mevcut ve malumunuz olan ifade ve tavsiyelerinden bazılarını nazar-ı mütalalarınıza arz etmeyi münasip gördük. Bir tek gayem vardır. O da mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda Bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses alem İslam'ın iman esaslarını zedeliyor. halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelem ile inşallah Allah huzuruna girmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da korkarım ki bolşevikler olsun. Bu iman düşmanlarına karşı mücadele açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına, memleketin imanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Ondan sonra demin biraz evvel okuduğumuz o yazı burada aynen geçiyor. Rahmet-i İlahiye'den 26. mektubun kısmı, paragraf, bir paragrafı. Rahmet-i İlahiye'den ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak 1000 seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraklar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu, muazzam cemaatini muvakkat arızalarla inşallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır, vazifesini idame ettirir. Hazreti Üstadımızın mektubatta olan ordu hakkındaki bu müsbet ifadesinin sonunda Van'daki bir talebesinin, bunu tekrar edelim mi?
Evet.
Van'daki bir talebesinin yazdığı nüshanın sonunda şu cümleyi kendi mübarek hatlarıyla ilave buyurduklarını görmekteyiz. Yani daha biraz evvel de o kendi el yazısını üstadımızın gösterdik. İfade aynen şudur. Kılıncını, yani ordu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmana vurdurur, düşmanına vurdurur, Kur'an'a hizmetkar eder, ağlayan alem-i İslam'ı güldürür. Hem yine bir gün 1951 yılında Eskişehir Yıldız Oteli'nde 25 numaralı odada ikamet buyurdukları sırada 5 adet askeri jet uçağı otelin üstünden geçmişti. Hazreti Üstad tebessüm buyurarak inşallah bir zaman bunlar alem-i İslam'a büyük hizmette bulunacaklar demişti. Az bir müddet sonra ilaveten askeriyede bir ruh var. Ha. Askeriyede bir ruh var. O ruh benimle dosttur. Bilmiyorum ya o bir kişidir veya bir cemaattir. Ya sağdır veya ölüdür veya velidir veya kutuptur. Fakat bir ruh var ki o ruh benimle dosttur. İki defa aynı ayrı zamanlarda bunu ifade buyurmuştur. Ziyaretine gelen asker ve subaylar için sizler maddi mücahitsiniz. Bizler manevi mücahidiz diye daima söylerdi. Ve farzınızı kılsanız askerlikte her bir saatiniz 10 saat ibadet hükmüne geçebilir derdi. Bak sen sorduğun sualler burada varmış.
Evet.
Biz Hazreti Üstad'ın hal ve hareketinden askeriyeye karşı daima şefkatli ve muhabbetli ve dostane bir tavır ve mukabele görürdük. Hatta Eskişehir'de taksiyle sabah evden çıkıp Emirdağ'a giderken şehirdeki otobüs duraklarında servis arabası bekleyen subaylara yanlarından geçerken gayet samimi ve içten selam ederdi. İlerideki durakta bulunanlar bu vaziyeti gördükçe selam alma vaziyetine doğru geçerlerdi. Biz üstadımızın bu kadar yakından dostane tavrına hayret ederdik. Müteaddit sohbetlerinde daima anarşiliği nazara verir, anarşiye karşı millet ve vatanın muhafazasındaki hizmetlerini kastederek askerlerle maddi mücahitler, polislere de manevi mücahitler diyerek onlara vazifesini dikkatle ifa etmeleri mevzuunda bir nevi tebrik ve teşvikte bulunurdu. Çünkü siz anarşiye karşı bu memleketi ve Müslümanları muhafazaya çalışıyorsunuz diye beyanda bulunurdu. Hakikaten din ve milliyet tanımayan, aile ve mülkiyet mefhumlarını inkar eden ve bütün beşeriyeti tehdit eden komünizm ve anarşizm tehlikesinin bu vatanı istilasına karşı Kur'an nurlarının manevi mukabelesi yanında vatan ve milletine bağlı ordumuzun da bilfiil harekete geçerek bu tehlike-i azimenin durdurulması yolunda gösterdiği gayret ve hassasiyete yardımcı olmak her vatanperverin vazifesidir. Şark-ı Şimali'den çıkan ve bu vatanı istila etmek gayesiyle çeşitli faaliyetlerde bulunan Sovyet emperyalizminin bu vatandaki elemanlarına, vatanına bağlı ordumuzun 12 Eylül harekatıyla vurduğu darbeyi inkıtağa uğratmak ve her ne pahasına olursa olsun Kur'an'ın bayraktarı ve alem-i İslam'ın asırlar boyunca kahraman kumandanı olan bu asil Türk milletini parçalamak gayesinde olan dehşetli komünizm cereyanının temsilcisi ve fikir babalarının faaliyetine karşı müteyakkız davranmak her müminin asıl vazifesi olmak iktiza eder. Bu hakikat muhacesinde sol görüşlü yazar ve şahıslardan yapılan iktibaslarla takip edilen neşriyat, Risale-i Nur'un müsbet hizmet mevzuundaki ders ve tavsiyelerine asla muvafık olmayıp, bilakis çok yanlış ve zararlı bir tutum olarak müşahede edilmektedir. Bu itibarla bu gibi neşriyat asla Nur talebelerini ilzam edemez. Onların nam hesaplarına kabul edilemez. Rahmetli Zübeyir abimizin gazetenin ilk çıkışında 19 maddeden ibaret kendilerinin de malumu bulunan tavsiyelerini gazeteye çıkaran kardeşlerimizin hatırlamaları iktiza eder. Abimizin tavsiyelerinden birisinde gazetedeki neşriyatta halde ve mazide Risale-i Nur aleyhinde kimselerin yazıları neşredilemez denilmektedir. İlâ ahir. Şimdi şöyle bir hatıra daha var. Bir gün Hazreti Üstadımız da Barla'nın kuzeyinde Karagava'ya giderken rahmetli Zübeyir ve Ceylan ağabeyler de beraberdi. Hazreti Üstadımız aynen. Bu zamanda ve bu asırda neye ihtiyaç varsa, neye lüzum varsa hepsi yazdırılmış diye buyurmuşlardır. Demek ki ruhların hava ve su gibi ihtiyacı zarurisi olan başta iman hakikatleri, ibadet dersleri olarak ahlak ve içtimaiyata kadar her hususta sual ve cevabımızı nurlardan arayıp bulacağız. Bitirelim mi dersiniz? Az bir şey kaldı.
Asla bitirelim abi.
Hem malum olduğu ve nurlarda yazıldığı üzere Hazreti Üstad'a verilen ilmi ve irşadi üstadlık gibi bütün mazhariyetler nur külliyatıyla onun ders ve taallümüyle devam etmektedir. Samimi ve ciddi bir iştiyak ile teveccüh ettiğimizde Envar-ı Nuriye talebelerini daima tenvir etmektedir. Asli hizmet-i nuriye olan nurlarla iştigali ön planda tutup onun haricindeki meselelere yine nurlarda yerini bulan ölçü ve kıymet zaviyesinden bakabiliriz. Cenab-ı Hak nur ve ahiret kardeşlerimizi azami ihlas, azami muhabbet, azami sıdık ve sebatta daim muvaffak kılsın. Üstadımızın hizmetkarları imzasına ben de imzamı atabilirim.
Evet, Allah razı olsun abi.
Cümlemizden.
Üstadın varisleri mevzu var bize genellikle merak ettiğimiz.
Marif Üstadımızın evet. Varisleri hakkında müteaddit mektupları, müteaddit tavsiyeleri vardır. Vasiyetnameleri vardır. En son benim hatırımda kalan dört kişi veya altı kişi üzerinde durmuş Üstad. Bunlardan sadece şimdi ikisi hayattadır. Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayramoğlu hayattadır. Yani mutlak vekilim diye tavsiye ettiği. Onlardan çok şeydir. Yani böyle hususi işlerine dair üstadımız böyle nasıl böyle Risale-i Nur'a ait işleri böyle soran olursa yani onlar benim yanımda çok kaldıkları için benim durumumu bildikleri için onlara bazı meseleleri danışabilirsiniz diye onları mutlak vekilim demiştir.
Yoksa mesleği itibariyle yani bir halife bırakır gibi.
Yok öyle değil yani. Bütün talebelerimden üstün olarak değil diyor zaten.
Evet.
Yani bakarsın bazı talebeler onların bilmediği çok şeyleri bilebilirler.
Evet. Abi üstadın dikkatimizi çeken çok enteresan bir şey var. Mesleğimizin dört esası diyerek. Bir tanesi evet. de şefkat diyor.
Evet.
Bu şefkat meselesinin de bütün Risale-i Nur'a sanki bir ruh gibi yansıdığını, inikas ettiğini görüyoruz. Hali hayatında da bunun herhalde çok enteresan örnekleri olmalıdır.
Evet.
Hatırladığınız örnekler acaba var mı?
Evet. Üstadımız hakikaten çok şefkatliydi. Böyle diğer uzaktan gelen bir talebesi de hemen böyle sarılır, kucağı şeyine alır böyle iki tarafından. Başını öperdi bazı böyle uzaktan gelen talebelerini. Böyle çocuklara karşı olsun, böyle gençlere karşı olsun alakası, yani kendi istirahatını düşünmez, onların istifadelerini düşünürdü. Sonra böyle günaha girenleri, katiyen böyle günah içinde olanları vesaire de müsamaha etmez, adeta onlara acır ve ağlardı. Mesela ben İstanbul'da bir defa rastladım. Sarıyer'den Sarıyer'e gittik beraber. Sarıyer'den dönüp gelirken yol kenarında, biz caddeden geçiyoruz, yol kenarında, deniz kenarında bir kadın bir erkek böyle birbirlerine sarılmış gibi, böyle biraz da açık saçık kimselerdiler. Üstadımız onların o durumunu görünce hemen yüzünü çevirdi. Yani onlara bakmadı ve böyle ağlamaya başladı yani. Onların o haline acıdığından dolayı ağlamaya başladı. Ve bir de böyle eski arkadaşlarını hatırlayınca yine böyle ağladığını birkaç yerde müşahede etmiş. Cenab-ı Hak işte onu çok merhametli, çok şefkatli olarak, hakikaten Risale-i Nur'daki böyle şefkat prensibi, şefkat düsturu ruhuna işlemiş vaziyetteydi yani üstadımız. Hakikaten aciz, fakir, şefkat, tefekkür hayatının çekirdeği gibi yani.
Kendisine zulüm edenlere, bilhassa idam talebine varan ceza isteyenlere karşı da bu şefkati evet, belli olur muydu?
İşte o malum müdafasında yazıyor. Afyon savcısı böyle üstadımızın çok aleyhinde bir böyle iddianame hazırlamış. Hapishanenin penceresinden onun küçük kızını, küçük çocuğunu görmüş. Ve üstad hemen onu görünce kimindir, bu çocuk kimin diye sormuş. Demişler ki Müddeyi Mum'un kızıdır deyince onun aleyhine beddua etmekten vazgeçtiğini söylerdi üstad. Yazmıştır, hatta bunu müdafasında yazmıştır. Savcıya yazdığı mektubunda da aynen bundan ifa bahsetmiş.